Takı. Guy de Maupassant. Seslendiren Seval Delikara. Analar. İki kulübe yan yana, küçük bir kaplıca kentinin yakınında bir tepenin eteğindeydi. İki köylü, çocuklarını büyütebilmek için verimsiz toprakta çok sıkı çalışırlardı. Her evde 4 çocuk vardı. İki komşu kapının önünde bütün bu yumurcak sürüsü sabahtan akşama kadar kaynaşırdı. İki büyük çocuk 6 yaşında, iki küçük de şöyle böyle 5'er aylıktı. Her iki evde de evlenmeler, sonra da doğumlar aşağı yukarı aynı zamanlara rastlamıştı. İki ana döllerini sürünün içinde zor seçer, iki baba tümden karıştırırdı. 8 at kafalarının içinde dans eder, durmadan birbirine karışırdı. Birini çağırmak gerekti miydi? Adamlar sahicisini buluncaya kadar 3 tanesini çağırırlardı çoğu zaman. Rollport kaplıcasından gelirken ilk evde Tuaşeler otururdu. 3 kızları vardı, bir oğlanları. Öteki virane ise bir kızları 3 oğlanları olan Valinleri barındırırdı. Çocuklar çorbayla, patatesle, açık havayla güçlük içinde yaşarlardı. Sabah saat 7'de, sonra öğleyin, sonra akşam saat 6'da analar çocuklarını kaz çobanları gibi toplar, yemlerini verirlerdi. Çocuklar yaş sırasına göre 50 yıldır kullanıla kullanıla cilalanmış bir tahta masanın önüne otururdu. Sonuncu çocuğun ağzı ancak masa düzeyine gelirdi. Önlerine içinde patatesler, ekmek ufakları, yarım lahana, 3 soğandan yapılmış çorbamsı bir yemek bulunan çukur tabaklar konulur, tıka basa doyuncaya kadar yerlerdi. Ana küçüğünü kendi eliyle beslerdi. Pazar günleri sebze çorbasında birazcık et bulunması herkes için bayram olurdu. Baba, her gün böyle yemek yemeliydik ki diye yineliye yineliye yemeğini geciktirirdi o gün. Bir Ağustos günü ikindi üzeri birdenbire hafif bir araba durdu iki kulübenin önünde. Arabayı kendi eliyle kullanan bir genç kadın yanında oturan beye ''Ah şu çocuk kümesine bak Henry'' dedi. ''Tozlar içinde kaynaşmaları ne kadar hoş.'' Adam yanıt vermedi. Kendisi için bir keder, neredeyse bir serzeniş olan bu hayranlıklara alışkındı. Genç kadın gene konuştu. ''Öpeyim biraz şunları. Ah şu çocuklar, şu küçücük çocuklar gibi bir çocuğum olmasını ne kadar isterdim.'' Arabadan atlayarak çocuklara koştu. Sonunculardan birini, Tuveşelerinkini tuttu. Kollarının arasında kaldırıp kirli yanaklarından, toprakla pudralanmış sarı kıvırcık saçlarından, bu can sıkıcı okşayışlardan kurtulmak için sallayıp durduğu minicik ellerinden öptü. Sonra arabasına bindi, hızla sürdü. Ama ertesi hafta gene geldi. Kendisi de yere oturdu. Oğlanı kollarına aldı. Pastalarla doldurdu karnını. Ötekilere şekerlemeler verdi. Bir küçük kız gibi oynadı çocuklarla. Kocası arabada sabırla bekliyordu. Gene geldi. Ana babalarla tanıştı. Cepleri eğlencelik yiyeceklerle, kuruşlarla dolu her gün geldi. Madame Henry Dubieres'ti adı. Bir sabah kocası da kendisiyle birlikte indi arabadan. Artık kendisini çok iyi tanıyan çocukların yanında durmadan köylülerin evine girdi. Oradaydılar. Çorbalarını pişirmek için odun yarıyorlardı. Şaşkın şaşkın doğruldular. İskemle verip beklediler. Genç kadın kesik, titrek bir sesle konuşmaya başladı. ''Sevgili dostlarım, sizinle görüşmeye geldim çünkü sizin küçük oğlunuzu alıp götürmek istiyorum.'' Köylüler şaşıp kalmışlar, bir şey anlayamamışlardı. Yanıt vermediler. Genç kadın soluk aldı, gene konuştu. ''Bizim çocuğumuz yok, yalnızız, kocamla ben. Ona bakarız, ister misiniz?'' Köylü kadın işin iç yüzünü kavramaya başlıyordu. ''Yani siz Charlotte'u bizden almak mı istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Yok, olmaz öyle şey.'' Söze Monsieur Dubieres karıştı o zaman. ''Karım iyi anlatamadı.'' dedi. ''Onu evlat edinmek istiyoruz ama sizi görmeye gelir. Davranışları düzgün olursa, ki her şey öyle olacağını gösteriyor, mirasçımız olur.'' Bizim de çocuklarımız olursa mirası onlarla eşit olarak paylaşır. Ama istediğimiz gibi olmazsa ergin çağa geldiği zaman kendisine 20.000 frank vereceğiz. Bu para şimdiden bir notere bırakılacak. Sizi de düşündük. sizlere de ömrünüzün sonuna kadar 100 frank aylık bağlanacak. İyice anladınız mı? Köylü kadın ayağa kalkmıştı. Çok öfkeliydi. Yani Charlot'u size satalım mı istiyorsunuz? Yok öyle şey. Bir anadan istenecek şeylerden değil bu sizinki. Yok, öyle şey yok. Çok iğrenç bir şey olur bu. Köylü bir şey söyleyemiyordu. Ciddi, düşünceliydi. Ama durmadan kafa sallayarak karısını onaylıyordu. Madame Duvieres kendinden geçmişti. Ağlamaya başladı. Kocasına döndü. Hıçkırık dolu bir sesle, ufak tefek bütün arzuları yerine getirilmiş bir şımarık çocuk sesiyle ''İstemiyorlar, Henry, istemiyorlar'' diye kekeledi. Son bir kez daha denediler o zaman. ''İyi ama dostlar, çocuğunuzun geleceğini düşünün bir kez de. Mutluluğunu, şeyini...'' Köylü kadın çok öfkeliydi. Sözü ağızlarında bıraktı. ''Gördük, duyduk, düşündük iyice'' dedi. ''Gidin buradan, hadi yürüyün. Bir daha gözlerim görmesin sizi. Böyle bir çocuğu almak istemek olur şey mi?'' Madame Duvieres dışarı çıkınca küçücük çocukların iki tane olduğunu gördü. Gözyaşları arasından dediği dedik, şımartılmış, beklemeye hiç yanaşmayan bir kadın dayatmasıyla ''Öbür küçük sizin değil mi?'' diye sordu. Yanıtı Tuveş'e verdi. ''Hayır, komşuların. İsterseniz onlara da gidebilirsiniz.'' Sonra evine girdi. İçeride karısının kızgın sesi çınlıyordu. Valinler sofradaydılar. İkisinin arasında duran tabaktan bıçağın ucuyla alıp cimrice ekmek dilimlerinin üzerine sürdükleri tereyağını ağır ağır yiyorlardı. Monsieur Duvieres önerilerine yeniden başladı. Ama daha tatlı, daha dikkatli, daha kurnaz konuştu bu kez. İki köylü öneriye yanaşmadıklarını göstermek için başlarını sallıyorlardı. Ama her ay 100 frank alacaklarını duyunca birbirlerine baktılar. Gözleriyle akıl danıştılar birbirlerine. Sarsılmışlardı. Uzun zaman sustular. Kıvrana kıvrana kararsız. Sonra kadın, ''Ne dersin adamım?'' diye sordu. Adam bir özdeyiş söyler gibi, ''Hiç de fena değil derim.'' diye yanıtladı. Üzüntüsünden titreyen Madame Duvieres, çocuğun geleceğinden, mutluluğundan, ileride kendilerine vereceği paralardan söz etti o zaman. Köylü sordu. Bu 1200 frank yıllık gelir noter önünde kağıda geçirilecek mi? Elbette, hemen yarın, diye yanıtladı Monsieur Duvieres. Köylü kadın düşünüyordu. Ayda 100 frank çocuktan yoksun kalmamıza değmez, dedi. Bu çocuk birkaç yıl sonra çalışacak. 120 frank vermelisiniz. Madame Duvieres sabırsızlıktan tepiniyordu. Hemen kabul etti. Çocuğu hemen alıp götürmek istediği için de kocası senedi yazarken 100 frank da armağan olarak verdi. Belediye başkanıyla bir komşu çağrıldı, tanık oldular. Ve genç kadın sevinç içinde bir mağazadan çok istenen bir biblo alıp gidercesine bağır bağır bağıran yumurcağı aldı götürdü. Tuveşeler kapılarında sessiz, somurtkan, belki de kendi çocuklarını verme işlerine pişman öbür çocuğun gidişine bakıyorlardı. Küçük John Valley'nin sözü bile işitilmedi bir daha. Büyükleri her ay noterden 120 franklarını almaya gidiyorlardı. Komşularıyla küsüşmüşlerdi. Öyle ya. Tveşe ana kapı kapı dolaşıyor, çocuğunu satmak için sütü bozuk olmak gerektiğini, bunun bir dehşet, bir pislik, bir ahlaksızlık olduğunu yineleyip duruyor, ikide bir ortalığı karıştırıp canlarına okuyordu. Bazı bazı Charlos'unu kollarına alıyor, sanki çocuk anlayacakmışçasına, böbürlene böbürlene, ''Ben seni satmadım.'' diye bağırıyordu. ''Ben seni satmadım minik yavrum, ben çocuklarımı satmam, zengin değilim ama çocuklarımı satmam.'' Ve yıllar yıllar boyunca her gün kapının önünde komşu evden duyulabilecek bir sesle böyle kaba dokundurmalarda bulunuldu. En sonunda Tuveşa ana Charlos'unu satmadığı için kendini bölgede herkesten üstün bulmaya başladı. Ondan söz eden kimseler biliyorum çekici bir şeydi ama olsun iyi bir ana gibi davrandı diyorlardı. Onu örnek gösteriyorlardı. 18'ine gelen Charlot da durmadan yinelenen bu düşünceyle yetişmişti. Kendisini tüm arkadaşlarından üstün görüyordu satılmadığı için. Valinler aylıklarının yardımıyla rahat rahat geçinip gidiyorlardı. Yoksul kalmış Tuveşelerin dinmek bilmez öfkesi de bundan ileri geliyordu. Büyük oğulları askere gitti. İkincisi öldü. Charlotte tek kaldı. Anasıyla iki küçük kız kardeşini beslemek için yaşlı babasıyla birlikte çabalayıp duruyordu. 21 yaşına gelmişti. Bir sabah iki kulübenin önünde pırıl pırıl bir araba durdu. Saati altın köstekli, genç bir bay, ak saçlı bir yaşlı hanımın elinden tutarak arabadan indi. ''Şurası çocuğum, ikinci ev,'' dedi yaşlı hanım. Genç adam kendi evine girer gibi Valinlerin yıkıntı evine girdi. Yaşlı ana önlükleri yıkıyor, kötürüm olmuş baba ocağın yanında uyukluyordu. İkisi de başını kaldırdı. Genç adam, ''Merhaba baba, merhaba anne,'' dedi. Şaşkın şaşkın doğruldular. Köylü kadın heyecandan sabunu suya düşürdü. ''Sen misin çocuğum, sen misin?'' diye kekeledi. Genç adam onu kollarına aldı, öptü. ''Merhaba anne,'' diye yineledi. Yaşlı adamsa titreye titreye olduğu gibi kalmış, sakin sesiyle ''Demek geldin John,'' diyordu. Sanki daha bir ay önce görmüştü onu. Sonra büyükler oğullarını hemen ortaya çıkarıp memlekete göstermek istediler. Belediye başkanına, yardımcısına, papaza, ilkokulu öğretmenine götürdüler. Charlotte kulübesinin eşiğinde ayakta onun geçişini izliyordu. Akşam yemekte moruklara, ''Parsayı Valinlerin çocuğuna kaptıracak kadar budala mıydınız?'' diye sordu. Anası inatla yanıt verdi. ''Biz çocuğumuzu satmak istemiyorduk.'' Baba bir şeycikler söylemiyordu. Oğlan gene konuştu. Böyle harcanmak çok kötü. O zaman Tuveşe baba öfkeli bir sesle ''Seni alıkoymamızı başımıza mı kakacaksın?'' dedi. ''Evet başınıza kakıyorum'' dedi genç adam. Sesi sertti. ''Hiçmişsiniz hiç. Sizin gibi ana babalar çocukları mutsuz eder. Bırakıp gitmeli sizi.'' Kadıncağız tabağının üzerine gözyaşları döküyordu. Çorbasını kaşık kaşık içerken inliyor, yarısını ortalığa döküyordu. ''Sen çocuk büyüteceğim diye saçını süpürge et de.'' Oğlan sert bir çıkış yaptı o zaman. ''Böyle olacağıma hiç doğmasam daha iyiydi.'' dedi. Biraz önce ötekini görünce kan beynime sıçradı. ''İşte şimdi böyle olacaktım.'' dedim kendi kendime. Kalktı. ''Bakın.'' dedi. ''İyice anlıyorum artık. Burada kalmasam daha iyi olur. Yoksa sabah akşam başınıza kakarım. Yaşamınızı zehir ederim. Hiçbir zaman bağışlamayacağım bu yaptığınızı.'' İki ihtiyar donup kalmışlar, yaşlı gözlerle susuyorlardı. Charlotte gene konuştu. ''Yok yok,'' dedi. ''Çok zor gelecek bu düşünce bana. Gider başka yerlerde ararım kısmetimi. Böylesi daha iyi.'' Kapıyı açtı. Sesler girdi içeri. Valinler çocuklarının dönüşünü kutluyorlardı. Charlotte ayağını yere vurdu o zaman. Anasına babasına döndü. ''Kafasızlar, kafasızlar!'' diye haykırdı. Sonra gecenin içinde silinip gitti. Takı. Yazgının bir yanlışlığına kurban gitmiş gibi bir memur ailesinde doğan şu güzel, cana yakın kızlardan biriydi. Ne drahoması vardı ne de bir umudu. Zengin seçkin bir adamın kendisini tanıması, anlaması, sevmesi, kendisiyle evlenmesi olanaksızdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan küçük bir memurun karısı olmaya boyun eğdi. Süslenemediği için sade giyindi. Ama kendi tabakasından aşağı bir tabakaya düşmüşçesine dertliydi. Öyle ya, kadın kısmının ne sıfatı vardır ne de ırkı. Güzellikleri, incelikleri, çekicilikleri soy ve aile yerini tutar. Doğuştan incelikleri basit halk kızlarını yüksek hanımefendilere eşit kılar. Bütün incelikleri, bütün lüksler içinde doğduğunu içinde duyduğundan durmadan acı çekiyordu. Evinin yoksulluğundan, duvarların acıklı görünüşünden, koltukların eskiliğinden, kumaşların çirkinliğinden acı çekiyordu. Kendi sınıfından başka bir kadının farkına bile varmayacağı bu nesneler ona işkence oluyor, onu kızdırıyordu. Evin ufak işlerine bakan küçük Buton'u görmek onda acı özlemler, çılgın düşler uyandırıyordu. Yüksek bronz çırağdanlarla aydınlanmış, doğu duvar kaplamalarıyla kaplanmış, sessiz dış odaları, kaloriferin ağır sıcaklığıyla sızıp geniş koltuklarda uyuyan kısa pantolonlu iki büyük uşağı düşünüyordu. Eski zaman ipekleriyle kaplı büyük salonları, paha biçilmez biblolar taşıyan seçkin mobilyaları, bütün kadınların kıskanıp arzuladığı tanınmış, sevilmiş adamlarla saat 5 söyleşileri yapmak için, en içten dostları kabul etmek için yapılmış küçük, sevimli, hoş kokulu salonları düşünüyordu. Akşam yemeğinde yuvarlak masanın başında sebzeli sığır etinin üstüne yemek yoktur diyerek çorba kasesinin kapağını kaldıran kocasının karşısına oturdu mu, nefis akşam yemeklerini, pırıl pırıl gümüş takımları, çevreyi bir peri ormanı ortasında eski zaman kişileriyle, garip kuşlarla dolduran duvar kaplamalarını düşünüyordu. En iyi kaplar içinde getirilen nefis yemekleri, bir yandan alabalık ya da orman tavuğunun pembe eti yenirken, bir yandan da bir sphinx gülümseyişiyle fısıldanıp dinlenen çapkınca sözleri düşünüyordu. Tuvaleti, mücevherleri, hiçbir şeyi yoktu. Tek sevdiği de bunlardı. Bunlar için yaratıldığını duyardı. Hoşa gitmeyi, arzu edilmeyi, baştan çıkaran, aranan bir kadın olmayı o kadar isterdi ki. Zengin bir dostu vardı. Okul arkadaşıydı. Artık gidip görmek istemiyordu onu. Öylesine dertleniyordu ki dönerken. Günler boyu keder, özlem, umutsuzluk içinde ağlayıp duruyordu. Bir akşam kocası büyük bir başarı kazanmış bir adam gibi elinde büyük bir zarfla eve geldi. "Bak sana ne getirdim," dedi. Kadın çabucak yırtıverdi zarfı. İçinden bir kart çıkardı. Üzerinde basılı olarak şu sözcükler vardı: Milli Eğitim Bakanı ve Madame George Champenu, Monsieur ve Madame Loisel'den 18 Ocak Pazartesi gecesi Bakanlık Köşkü'nde kendilerini onurlandırmalarını dilerler. Kocasının umduğu gibi sevinecek yerde çağrıyı küskün küskün masanın üstüne attı. "Bunu ne yapayım istiyorsun?" diye mırıldandı. "Ben sevinirsin sanıyordum cicim," dedi kocası. "Hiç dışarı çıkmıyorsun. Bu da bir fırsat işte sana. Üstelik güzel bir fırsat. Ben bunu ele geçirmek için ne güçlükler çektim. Herkes istiyor. Çok aranan bir şey. Ama memurlara pek vermiyorlar. Yönetimin bütün ileri gelenlerini göreceksin orada." Kadın kızgın bir gözle ona bakıyordu. Sabırsızlıkla, "Peki ama sırtıma ne giyeyim istiyorsun?" dedi. Adam bunu düşünmemişti. Kekelemeye başladı. "Tiyatroya giderken giydiğin giysi var ya, çok güzel gibi geliyor o bana. Ben..." Karısının ağladığını görünce şaşkınlıktan afallayarak sustu. Gözlerinin uçlarından ağzının köşelerine doğru ağır ağır iki damla iniyordu. "Neyin var? Neyin var?" diye kekeledi. Ama kadın zorlu bir çabayla üzüntüsünü dizginlemişti. Islak yanaklarını kuruladı, sakin sakin yanıt verdi. "Hiç. Ancak tuvaletim yok. Bunun için bu şölene gidemem. Karısı benden daha iyi giyimli olan birine ver davetiyeni." Adam üzgündü. "Bak Matilde," dedi. "Uygun bir tuvalet, başka işlerde de işine yarayacak, sade bir şey, kaça çıkar dersin?" Kadın birkaç saniye düşündü. Hesaplarını yaptı. Kesesinin ağzı sıkı memurun bir şaşkınlık çığlığı kopararak olmaz demesine yol açmadan isteyebileceği parayı hesapladı. En sonunda çekine çekine yanıt verdi. "Tam olarak bilmiyorum ya, 400 frankla bu işi başarırım sanıyorum." Adam biraz sararmıştı. Çünkü gelecek yaz bir tüfek alıp pazar günleri Nanteh Ovası'nda tarla kuşu vurmaya giden birkaç dostuyla av partilerine katılmak için ayırdığı para tam bu kadardı. "Pekala," dedi gene de. "400 frankı vereceğim. Ama güzel bir giysi yaptırtmaya çalış." Şölen günü yaklaşıyordu. Madame Loisel ise kederli, kaygılı, düşünceli görünüyordu. Oysa tuvaleti hazırdı. Bir akşam kocası, "Neyin var senin?" dedi. "3 gündür pek tuhafsın." "Bir mücevherim, bir taşım. Üzerime takacak hiçbir şey olmaması canımı sıkıyor. Çok yoksul görüneceğim. Neredeyse bu şölene gitmemek daha iyi olur diyeceğim." "Doğal çiçekler takarsın," dedi adam. "Bu mevsimde çok güzel durur. 10 frank verdin mi 2-3 tane çok güzel gül alabilirsin." Kadının aklı hiç yatmamıştı bu düşünceye. Hayır, zengin kadınlar arasında yoksul görünmek kadar alçaltıcı bir şey yoktur, dedi. Ama kocası "Ne budalasın," diye atıldı. "Dostun Madame Fogues diye git, ödünç olarak bir mücevher iste. Aranız iyidir, verir." Kadın da bir sevinç çığlığı kopardı. "Doğru, Bunu hiç düşünmemiştim, dedi. Ertesi gün arkadaşına gidip üzüntüsünü anlattı. Madame Fogesti aynalı dolabına doğru gitti. Büyük bir kutu çıkarıp getirdi, açtı. Madame Loisel'e, seç şekerim, dedi. Önce bilezikleri gördü, sonra bir inci gerdanlık, sonra bir Venedik açı, çok iyi işlenmiş altınlı taşlı. Başka bir şeyin yok mu diye sordu. Var canım, ara, hangisini beğenirsin bilmem ki. Birdenbire kara satenden bir kutuda görkemli bir elmas gerdanlık buldu. Yüreği ölçüsüz bir heyecanla çarpmaya başladı. Alırken elleri titriyordu. Boynuna taktı. Kendi görüntüsü karşısında coşkuya kapıldı. Sonra çekine çekine sıkıntıyla ''Bana bunu verebilir misin? Yalnız bunu.'' diye sordu. ''Evet canım elbette.'' dedi arkadaşı. Dostunun boynuna atıldı. Coşkunlukla öptü onu. Sonra gömüsüyle birlikte kaçıp gitti. Şölen günü geldi çattı. Madame Loisel çok beğenildi. Kadınların en güzeliydi. Şuhtu, zarifti, güler yüzlüydü. Sevinçten deli gibiydi. Bütün erkekler ona bakıyor, adını soruyor, onunla tanıştırılmaya çalışıyorlardı. Kabinenin bütün ateşeleri onunla vals yapmak istiyorlardı. Bakanın da dikkatini çekti. Sarhoşlukla, coşkunlukla dans ediyordu. Zevkten sarhoş olmuştu. Hiçbir şey düşünmüyordu artık. Güzelliğinin, başarısının utkusu içinde bütün bu uyanmış arzulardan, bu öylesine tam, kadın yüreklerine öylesine hoş gelen utkudan oluşan bir tür mutluluk bulutu içindeydi. Sabah saat 4'e doğru ayrıldı. Kocası gece yarısından beri hanımları çok eğlenen başka üç beyle birlikte küçük ıssız bir salonda uyukluyordu. Çıkışta giymesi için getirdiği şeyleri karısının omuzlarına attı. Günlük yaşamın alçak gönüllü giyeceklerini, yoksulluğu, balo tuvaletinin güzelliğini aşağılayan şeylerdi bunlar. Bunu sezinledi, zengin, kürklere bürünen öbür kadınlara görünmemek için kaçmak istedi. Loisel ise onu tutuyordu. Dur biraz diyordu, dışarıda soğuk alacaksın, bir araba çağırayım. Ama o dinlemiyordu, hızla iniyordu merdiveni. Sokağa çıkınca araba bulamadılar. Uzaktan geçen arabaların ardından bağıra bağıra yürümeye başladılar. Seine doğru indiler, umutları kırık, titriye titriye. En sonunda şu eski gece kupalarından, gündüzleri düşkünlüklerinden utanıyormuşçasına Paris'te ancak gece çöktükten sonra görünmeye başlayan arabalardan birini buldular. Araba onları Mahdi sokağına, kapılarına kadar getirdi. Hüzünlü hüzünlü evlerine çıktılar. Bitmişti onun için. Kocasıysa saat 10'da bakanlıkta bulunması gerektiğini düşünüyordu. Kendini bir kez daha o utku içinde görmek için omuzlarına sardıklarını çıkardı, aynanın önüne geldi. Ama birdenbire bir çığlık kopardı. Gerdanlık boynunda değildi. Kocası yarı yarıya soyunmuş durumdaydı. Ne oldu diye sordu. Kadın ona döndü. Deli gibi şey Madame Fogesti'nin gerdanlığı yok olmuş dedi. Adam doğruldu. Şaşkın, çılgın gibi. Ne? Nasıl? Olamaz. Tuvaletin, mantonun kıvrımlarında, ceplerde, her yerde gerdanlığı aradılar. Bulamadılar. Balodan ayrılırken üzerinde miydi, emin misin diye soruyordu adam. Evet, bakanlığın avlusunda yoklamıştım. Ama sokakta yitirsen düştüğünü duyardık. Arabada olmalı. Evet, olabilir. Numarasını aldın mı? Hayır, ya sen? Sen bakmamış mıydın? Hayır. Donmuş gibi bakıyorlardı birbirlerine. Sonunda Loisel yeniden giyindi. Yürüyerek geldiğimiz yolları bir daha dolaşacağım. Bakalım bulabilecek miyim, dedi. Dışarı çıktı. Kadın yatmaya güç bulamadı. Bir iskemleye çöktü. Soğukta, düşüncesiz, tuvaleti üstünde. Öylece kaldı. Kocası saat 7'ye doğru eve döndü. Bulamamıştı. Polis müdürlüğüne gitti. Ödül verileceğini bildirmek için gazetelere gitti. Araba şirketine, kısacası en ufak bir umut uyandıran her yere gitti. Kadın bütün gün bu korkunç yıkımın şaşkınlığı içinde bekledi. Akşam Loisel döndü. Yüzü çökmüş, solgun. Hiçbir şey bulamamıştı. Gerdanlığın çengelinin kırıldığını, onarıma verdiğini yaz arkadaşına. Zaman kazanırız. O söyledi, karısı yazdı. Bir hafta sonra tüm umutlarını yitirmişlerdi. Loisel 5 yıl birden yaşlanmıştı sanki. ''Bu mücevherin yerine bir başkasını koymalı.'' dedi. Ertesi gün kutuyu aldılar. İçinde adı bulunan kuyumcuya gittiler. Adam defterlerine baktı. ''Bu mücevheri ben satmamışım hanımefendi. Ben yalnız kutuyu vermişimdir.'' dedi. Kuyumcu kuyumcu dolaştılar o zaman. Kafalarını yoklayıp öbürünün aynı olan bir takı aradılar. Kederden, tasadan hastaydı ikisi de. Palihoyel'de bir dükkanda buldukları elmas gerdanlık ötekine pek benzer gibiydi. 40.000 franktı. 36.000'e bırakacaklardı. Bu gerdanlığı 3 güne kadar satmamasını rica ettiler kuyumcudan. Birincisini Şubat sonuna kadar bulacak olurlarsa 34.000 franka geri almasında şart koştular. Loisel'in babasından kalmış 10.000 frankı vardı. Gerisini borç alacaktı. Kiminden 1000, kiminden 500 frank, şuradan 5, buradan 3 louis isteyerek borçlandı. Senetler verdi. Yıkıcı anlaşmalara girişti. Tefecilerle, her türlü faizciyle ilişki kurdu. Geleceğini güç duruma soktu. Adını tehlikeye attı. Geleceğin sıkıntılarıyla, üzerine çökecek kara yoksullukla, bütün özdeksel yoklukların, bütün tinsel işkencelerin düşüncesiyle dehşet içinde gitti. Satıcının tezgahı üstüne 36.000 frankı koyup yeni gerdanlığı aldı. Madame Loisel gerdanlığı Madame Fogesti'ye götürdüğü zaman Beriki kızgın kızgın ''Daha erken getirmen gerekti, bana da gerekebilirdi.'' dedi. Kutuyu açar diye korkuyordu ya, açmadı. Değişikliği görseydi ne düşünürdü, ne derdi? Kendisini hırsız yerine koymaz mıydı? Madame Loisel, iki yakası bir araya gelmeyenlerin korkunç yaşamını sürdü. Birdenbire kahramanca atıldı bu yaşama. Korkunç borcu ödemek gerekiyordu. Ödeyecekti. Hizmetçiye yol verildi. Ev değiştirildi. Bir tavan arası kiralandı. Kaba ev işlerini, iğrenç mutfak işlerini kendi gördü. Yağlı çömlekler üzerinde, tencere diplerinde pembe tırnaklarını yıpratarak bulaşık yıkadı. Kirli çamaşırları, gömlekleri, paçavraları sabunladı. Bir ipte kuruttu. Her sabah çöpleri sokağa indirdi. Her katta durup soluk alarak su çıkardı. Halktan bir kadın gibi giyinerek sepeti kolunda manava, bakkala, kasaba gitti. Alçalmış bir durumda parasını kuruş kuruş koruyarak pazarlık etti. Her ay senetleri ödemek, kimilerini yenilemek, zaman kazanmak gerekiyordu. Kocası akşamları bir tüccarın hesaplarını temize çekiyor, geceleri de çoğu zaman 5 kat kopya çıkarıyordu. Tam 10 yıl sürdü bu yaşam. 10 yılın sonunda faiziyle, ana parasıyla, faizlerin faiziyle hepsini ödemişlerdi. Madame Loisel bayağı yaşlı görünüyordu şimdi. Yoksul evlerinin güçlü, sert, çetin kadını olmuştu. Saçları karışık, etekleri çarpık, elleri kırmızıydı. Yüksek sesle konuşuyor, döşemeleri bol suyla yıkıyordu. Ama bazı kocası dairedeyken pencerenin önüne oturuyor, o eski zaman şölenini, öylesine güzel olduğu, saygı gördüğü o baloyu düşünüyordu. O gerdanlığı yitirmeseydi ne olacaktı? Kim bilir? Yaşam öyle garip, öyle değişkendir ki. Batmamız ya da çıkmamız için o kadar az şey ister ki. Bir sabah haftanın yorgunluklarını çıkarmak için Champs-Élysées'de biraz dolaşmaya gitmişti. Bir çocuk dolaştıran bir kadına takıldı birden gözleri. Madame Fogesti'ydi bu. Hep öyle genç, öyle güzel, öyle baştan çıkarıcı. Madame Loisel heyecanlandığını duydu. Onunla konuşacak mıydı? Evet, hiç kuşkusuz. Borcunu ödediğine göre her şeyi söyleyecekti. Neden olmasındı? Yaklaştı. Günaydın Cuanne. Öteki kendisini tanımıyordu. Belki de halktan bir kadının kendisine böyle dostça seslenmesine şaşmıştı. Ama madam, bilmem ki, yanılıyorsunuz galiba. Hayır, Mathilde Loisel'im ben. Dostu bir çığlık kopardı. Ya, zavallı Matildeciğim, ne kadar da değişmişsin. Evet, çetin günler yaşadım seni görmeyeli. Çok yoksulluk çektim. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Nasıl olur? Bakanlığın şölenine gitmem için ödünç verdiğin elmas gerdanlığı anımsarsın. Evet, sonra? Sonra onu yitirdim. Nasıl olur? Geri verdin ya. Tıpkı onun gibi bir başka gerdanlık getirdim sana. 10 yıldır onun borcunu ödüyoruz. Anlarsın. Kolay olmadı bizim için. Hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi bitti. Bitti, çok mutluyum. Madame Fogez de donup kalmıştı. Benimkinin yerine bir elmas gerdanlık aldın, öyle mi? Evet, sen farkına bile varmamıştın. Tıpatıp aynıydı. Gururla, bön bir neşeyle gülümsüyordu. Madame Fogez de iki elini avuçlarına aldı. Ah zavallı Matilde'cim, benimki sahteydi, dedi. Etse etse 100 frank ederdi, fazla değil. Horla. 8 Mayıs. Ne güzel gün. Öğleye kadar tüm zamanımı evimin önünde, otlar üzerinde, evi tümüyle örten, koruyan, gölgelendiren kocaman çınarın altında uzanıp yatarak geçirdim. Bu memleketi seviyorum. Burada yaşamak hoşuma gidiyor çünkü köklerim burada. Bir insanı atalarının doğup öldüğü toprağa, düşünülene ve yenilene, törelere, yiyeceklere, yerel deyimlere, köylülerin konuşma biçimlerine, toprağın, göylerin, hatta havanın kokusuna bağlayan o derin ve ince kökler. İçinde büyüdüğüm evi seviyorum. Pencerelerimden, yolun ardında, neredeyse kendi toprağımda, bahçem boyunca Seine'nin, üzerinde sürü sürü tekneler, Uğan'dan La Havre'ye giden büyük ve geniş Seine'nin aktığını görüyorum. Orada, solda, Uğan, sivri uçlu gotik çan kuleleri altında mavi çatılarıyla koca kent. Tüm çan kulelerinin yukarısında da katedralin dökme oku. Öyle çok ki, ince ya da geniş, güzel sabahların mavi havasında çalan çanlarla dolu, yumuşak ve uzak demir uğultuları bana kadar geliyor. Tunç'tan şarkılarını Meltem alıp getiriyor. Canlanmasına ya da yatışmasına göre kimi zaman güçlü, kimi zaman daha zayıf. O sabah hava ne kadar güzeldi. Saat 11'e doğru parmaklığımın önünden zorlanmadan yoğun bir duman kusarak inleyen sinek kadar bir romörkörün çektiği uzun bir tekne dizisi geçiyordu. Kırmızı bayrağı gökyüzünde dalgalanan iki İngiliz iki direklisinin ardından hayranlık verecek ölçüde temiz ve parlak, apak, çok güzel bir Brezilya üç direklisi geliyordu. Onu selamladım. Neden bilmem, öylesine. Haz veriyordu bana bu gemiyi görmek. 12 Mayıs. Birkaç gündür biraz ateşim var. Biraz hastayım, kederliyim daha doğrusu. Mutluluğumuzu cesaret kırıklığına, güvenimizi umutsuzluğa dönüştüren bu gizemli etkiler nereden geliyor? Hava, görünmez hava, bilinmez güçlerle dolu da onların yakınlığından etkileniyoruz sanki. Sevinç içinde, gırtlağım şarkı söyleme istekleriyle dolu olarak uyanıyorum. Neden? Su boyunca aşağılara yürüyorum. Kısa bir gezintiden sonra birdenbire üzüntü içinde dönüyorum. Sanki evimde beni bir mutsuzluk bekliyormuş gibi. Neden? Derimi sıyıran bir soğuk titremesi mi sinirlerimi alt üst edip ruhumu kararttı? Bulutların biçimi mi yoksa günün, nesnelerin öylesine değişken rengi mi gözlerimden geçip düşüncemi bulandırdı? Kim bilebilir ki? Bizi çevreleyen her şeyin bakmadan gördüğümüz, tanımadan sürtündüğümüz, yoklamadan dokunduğumuz, karşılaşıp da ayrımsamadığımız her şeyin üzerinde, organlarımızda, onlar aracılığıyla da düşüncelerimiz üzerinde, yüreğimiz üzerinde hızlı, şaşırtıcı, açıklanmaz etkileri mi var? Görünmezin bu gizemi ne kadar da derin. Zavallı duygularımızla fazla küçüğü de, fazla büyüğü de, fazla yakını da, fazla uzağı da, bir yıldızda oturanları da, bir damla suda oturanları da göremeyen gözlerimizle, bize havanın titreşimlerini sesler biçiminde ilettiklerine göre bizi aldatan kulaklarımızla araştıramayız onu. Birer peridir bunlar. Bu devinimi sese dönüştürme tansığını gerçekleştirirler. Bu dönüşümle de müziği doğururlar. O da doğanın sessiz çırpınışını şarkıyla donatır. Köpeğinkinden daha zayıf koklama duyumuzla, şarabın yaşını zor ayırt eden tat alma duyumuzla. Ah, bizim için başka tansıklar gerçekleştirebilecek başka organlarımız olsaydı, çevremizde neler, neler bulgulardık. 16 Mayıs. Hastayım, kesinlikle. Geçen ay öylesine sağlıklıydım ki, ateşim var, korkunç bir ateş. Daha doğrusu ruhumu da bedenim kadar hasta kılan ateşli bir sinirlilik. Hep şu iğrenç tehlike duyusu, şu gelen bir mutsuzluk ya da yaklaşan ölüm kaygısı, Hiç kuşkusuz kanın ve tenin içinde filizlenen, bilinmedik bir hastalığın etkisi olan şu ön sezi var içimde. 18 Mayıs. Az önce doktoruma göründüm çünkü artık uyuyamıyordum. Nabzımı hızlı, gözlerimi büyümüş, sinirlerimi gergin buldu. Ama korkulacak hiçbir belirti göremedi. Duş almam ve potasyum bromür içmem gerekiyor. 25 Mayıs. Hiçbir değişiklik yok. Durumum gerçekten tuhaf. Akşam yaklaştıkça anlaşılmaz bir kaygıdır sarıyor içimi. Sanki gece benim için korkunç bir tehdit saklıyormuş gibi. Akşam yemeğini çabucak yiyorum. Sonra okumaya çalışıyorum. Ama sözcükleri anlamıyorum. Harfleri zor seçiyorum. O zaman salonumda bulanık ve karşı durulmaz bir korkunun, uyku ve yatak korkusunun baskısı altında bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Saat 10'a doğru odama çıkıyorum. Girer girmez iki kez çeviriyorum kilitli anahtarı. Sürgüleri de sürüyorum. Korkuyorum. Neden? Bugüne dek hiçbir şeyden korkmazdım. Dolaplarımı açıyorum. Yatağımın altına bakıyorum. Dinliyorum. Dinliyorum. Neyi? Basit bir rahatsızlığın, bir dolaşım bozukluğunun, bir sinir ağının yanmasının, hafif bir kanlanmanın, canlı makinemizin öylesine kusurlu, öylesine duyarlı işleyişinde küçücük bir bozulmanın insanların en şenini, bir içlik işi, en yiğidini bir ödlek yapıp çıkması çok tuhaf değil mi? Sonra yatıyor, bir cellatı beklercesine uykuyu bekliyorum. Dehşetle bekliyorum gelmesini. Yüreğim çarpıyor, bacaklarım titriyor. Çarşafların sıcağında tüm bedenim ürperiyor. En sonunda dinlenişe gömülüyorum. İçinde boğulmak üzere derin bir durgun suya gömülürcesine. Yanımda saklanıp beni gözetleyen, beni başımdan yakalayacak, gözlerimi kapatacak, beni yok edecek olan bu kalleş uykunun gelişini sezinleyemiyorum. Oysa eskiden sezinlerdim. Uyuyorum. Uzun süre. 2-3 saat. Sonra bir düş. Hayır, bir karabasan çöküyor üstüme. İyice duyuyorum ki yatmışım, uyuyorum. Bunu duyuyorum ve biliyorum. Birinin yanıma yaklaştığını, bana baktığını, dokunduğunu, yatağımın üstüne çıktığını, göğsümün üstünde diz çöktüğünü, boynumu ellerinin arasına aldığını ve sıktığını. Sıktığını da duyuyorum bütün gücüyle. Beni boğmak için. Ben düşlerde beni felç eden şu korkunç güçsüzlükle elim kolum bağlanmış durumda çırpınıyorum. Bağırmak istiyorum, yapamıyorum. Kımıldamak istiyorum, yapamıyorum. Korkunç çabalarla soluk soluğa, dönmeye, beni ezen ve boğan bir varlığı üstümden atmaya çalışıyorum, yapamıyorum. Sonra birden uyanıyorum. Şaşkın mı şaşkın, ter içinde. Bir mum yakıyorum. Yalnızım. Bu her gece yinelenen bunalımdan sonra en sonunda uyuyorum. Dinginlikle, şafak sökene kadar. 2 Haziran. Durumum daha da ağırlaştı. Neyim var böyle? Bromürün hiç yararı olmuyor. Duşların hiç yararı olmuyor. Biraz önce bedenimi yormak için, oysa çok yorgun, gidim Hume ormanında dolaştım. Önce ot ve yaprak kokularıyla dolu, serin, hafif, yumuşak havanın damarlarıma yeni bir kan, yüreğime yeni bir güç verdiğini sandım. Büyük bir av yoluna saptım. Sonra gökle benim aramda yeşil, kalın, neredeyse kara bir çatı oluşturan alabildiğine yüksek iki ağaç sırası arasında dar bir yoldan Labul'a yöneldim. Birden bir titreme aldı beni. Bir soğuk titremesi değil, çok tuhaf bir bunaltı titremesi. Bu koruda yalnız olmaktan kaygılı, derin sessizlikten hiç neden yokken sersemce korkmuş olarak adımlarımı hızlandırdım. Birden beni izliyorlarmış, arkamdan çok yakınımda, dokunacak kadar yakınımda yürüyorlarmış gibime geldi. Birden geriye döndüm. Yalnızdım. Arkamda yüksek, korkulacak biçimde boş, denizi ve dümdüz yolu gördüm. Öteki yanda da hep aynı biçimde tüyler ürpertici göz alabildiğine uzanıyordu. Gözlerimi kapadım. Neden? Tabanlarımın üstünde dönmeye başladım. Çok hızlı bir biçimde, bir topaç gibi. Az kaldı düşüyordum. Gözlerimi açtım. Ağaçlar dans ediyor, yer dalgalanıyordu. Oturmak zorunda kaldım. Sonra, ah, ne yandan geldiğimi bilmiyordum. Tuhaf düşünce, tuhaf. Hiç mi hiç bilmiyordum. Sağ yanıma yönelip yürüdüm. Beni ormanın ortasına getirmiş olan yola geldim gene. 3 Haziran. Gece korkunç geçti. Birkaç hafta uzaklaşacağım buralardan. Ufak bir yolculuk beni kendime getirir kuşkusuz. 2 Temmuz. Dönüyorum, iyileştim. Ayrıca çok hoş bir gezi yaptım. Daha önce görmemiş olduğum Mont Saint-Michel'i gezdim. Benim gibi Afganşa gün sonuna doğru gelinince o ne görüntü. Kent bir tepenin üstünde. Beni de kentin sonundaki parka götürdüler. Bir şaşkınlık çığlığı kopardım. Önümde sisler arasında gözden silinen iki açık kıyı arasında göz alabildiğine uzanan çok büyük bir körfez. Ve bu uçsuz bucaksız sarı körfezin ortasında, altından ve ışıktan bir gök altında, kumlar ortasında karanlık ve sivri bir dağ yükseliyordu. Güneş batmıştı ve hala parıldayan çevren üzerinde, tepesinde masalsı bir anıt bulunan şu masalsı kayanın görüntüsü biçimleniyordu. Daha şafakta, ona doğru gittim. Deniz akşamki gibi alçaktı, önümde. Ben kendisine yaklaştıkça dimdik yükselen, şaşırtıcı manastıra bakıyordum. Birkaç saatlik bir yürüyüşten sonra en yukarısında büyük kilisenin bulunduğu küçük siteyi taşıyan kocaman taş kitlesine ulaştım. Dar ve dik sokağa tırmandıktan sonra Tanrı için yeryüzünde yapılmış en hayranlık verici gotik konuta girdim. Bir kent gibi geniş, kubbeler altında ezilmiş basık salonlarla ve ince sütunların tuttuğu yüksek galerilerle dolu. Bu granitten yapılmış bir dantel gibi hafif dev mücevherlerin içine girdim. Döner merdivenlerle çıkılan kulelerle incecik çan kulecikleriyle doluydu. Hepsi işlenmiş ince kemerlerle birbirine bağlanan şeytanlarla, masalsı hayvanlarla, korkunç çiçeklerle kaplı garip tepeleri gündüzlerin mavi, gecelerin kara göğünde yükseliyordu. Doruğa geldiğim zaman bana eşlik eden keşişe, "Peder, kim bilir ne kadar rahatsınızdır burada," dedim. "Çok yeleser efendim," diye yanıtladı. Sonra kumun üzerinde koşup onu çelik bir zırhla kaplayan denizin yüksekliğine bakarak söyleşiye giriştik. Ve keşiş bana öyküler anlattı. Bu yerin tüm eski öyküleri, söylenceler, hep söylenceler. İçlerinden biri beni çok etkiledi. Memleketin, Mont'un insanları, gece kumlarda konuşmalar işitildiğini, sonra biri güçlü, biri zayıf bir sesle iki keçinin, melediğinin işitildiğini ileri sürerler. İnanmayanlar bunların deniz kuşlarının çığlıkları olduğunu, kimi zaman melemelere, kimi zaman da insan sızlanmalarına benzediğini söylerler ama gecikmiş balıkçılar iki gelgit arasında, dünyadan uzağa atılmış küçük kentin çevresinde, kumullar üzerinde, paltosuyla örtülü başı hiçbir zaman görünmeyen, onların önünden giderek her ikisi de uzun, aksaçlı ve durmamacasına konuşan, bilinmedik bir dilde tartışan, sonra birden tüm güçleriyle melemek üzere bağırmayı bırakan erkek yüzlü bir tekeyle kadın yüzlü bir keçiyi götüren yaşlı bir çobanla karşılaştıklarına yemin ederler. "Buna inanıyor musunuz?" dedim keşişe. "Bilmiyorum," diye mırıldandı. Gene de sordum. Yeryüzünde bizden başka yaratıklar olsaydı nasıl olur da bunca uzun zamandır tanımazdık onları? Onları siz nasıl görmezdiniz? Ben nasıl görmezdim? Yanıt verdi. Var olanın yüz binde birini görüyor muyuz? Bakın işte yel. Doğanın en büyük gücü. İnsanları deviriyor, yapıları yıkıyor, ağaçları kökünden söküyor, denizi su dağları gibi kaldırıyor, yarları yıkıyor, koca gemileri kör kayalara çarpıyor, öldürüyor, ıslık çalıyor, inliyor, böğürüyor. Onu gördünüz mü? Görebilir misiniz? Oysa var. Bu basit mantık karşısında sustum. Bu adam bir bilge, belki de bir budalaydı. Tam olarak kesinleyemezdim. Ama sustum. Bu söylediğini ben de sık sık düşünmüştüm. 3 Temmuz. İyi uyuyamadım. Hiç kuşkusuz hastalıklı bir etki var burada. Çünkü arabacım da benimle aynı hastalıktan rahatsız. Dün dönerken görülmedik solgunluğunun ayrımına varmıştım. Neyiniz var John? Diye sordum. Ne olsun artık dinlenemez oldum efendim. Gündüzlerimi gecelerim yiyor. Sizin gidişinizden beri bir yazgı gibi başımda. Oysa öteki uşaklar iyi ama ben yeniden yakalanmaktan çok korkuyorum. 4 Temmuz. Gerçekten yeniden yakalandım. Eski karabasanlarım geri dönüyor. Bu gece üzerime çökmüş birinin varlığını duydum. Ağzı ağzımda, dudaklarımın arasından yaşamımı içiyordu. Evet, bir sülük gibi gırtlağımdan yaşamımı emiyordu. Sonra iyice doyup kalktı. Öyle ezilmiş, bitmiştim ki kımıldayamıyordum bile. Bu durum birkaç gün daha sürerse gene buradan gideceğim kesinlikle. 5 Temmuz. Aklımı mı yitirdim? Olup bitenler dün gece gördüklerim. Öylesine olağan dışı ki düşündükçe aklım başımdan gidiyor. Şimdi her akşam yaptığım gibi kapıyı kilitlemiştim. Sonra susadım. Yarım bardak su içtim. Sonra da rastlantıyla sürahimin kristal tapasına dek dolu olduğunu gördüm. Arkasından yattım ve korkunç uykularımdan birine daldım. Yaklaşık 2 saat sonra daha da korkunç bir sarsıntıyla bu uykudan çekilip alındım. Uykusunda öldürülen bir adam düşünün. Akciğerinin üstünde bir bıçakla uyanıyor. Kanlar içinde hırlıyor. Soluk alamaz olmuş. Öldü ölecek ve hiçbir şey anlamıyor işte. En sonunda aklım yerine geldi. Gene susadım. Bir mum yaktım ve sürahinin konulduğu masaya doğru yürüdüm. Bardağımın üzerine eğerek kaldırdım. Hiçbir şey akmadı. Boştu. Tümüyle boştu. Önce hiçbir şey anlamadım. Sonra birdenbire öyle korkunç bir heyecana kapıldım ki oturmak zorunda kaldım. Daha doğrusu bir iskemleye çöktüm. Sonra bir sıçrayışta doğrulup çevreme baktım. Sonra gene oturdum. Saydam kristalin karşısında şaşkınlık ve korkudan kendimden geçmiş durumda. Anlamaya çalışarak kımıltısız gözlerle bu sürahiye bakıyordum. Ellerim titriyordu. Demek bu suyu içmişlerdi. Kim? Ben mi? Ben herhalde. Yalnız ben olabilirdim herhalde, değil mi? Öyleyse bir uyur gezerdim ben. Hiç bilmeden şu gizemli çifte yaşamı, bizde iki varlık mı bulunduğu, yoksa bilinmez ve görünmez bir yabancı varlığın bazı ruhumuz uyuştuğu zaman tutsak bedenimizi devindirdiği ve bedenimizin bize uyduğu gibi bizden de fazla ona mı uyduğu konusunda bizi kuşkuya düşüren çifte yaşamı. Ah, benim berbat bunaltımı kim anlayabilir? Aklı başında, iyice uyanmış, mantığı yerinde bir adamın dehşet içinde bir sürahinin camından kendisi uyuduğu sırada yok olmuş azıcık suya bakan bir adamın heyecanını kim anlayabilir? Sabaha dek yatağıma gitmeyi göze alamadan orada kaldım. 6 Temmuz. Deliriyorum. Bu gece gene içtiler sürahimdeki tüm suyu. Ya da ben içtim. Ama ben mi içtim? Ben mi? Kim olabilir ki? Kim? Ah Tanrım, deliriyor muyum? Kim kurtaracak beni? 10 Temmuz. Şaşırtıcı deneyimler yaşadım. Gerçekten deliriyorum. Gene de. 6 Temmuz'da yatmadan önce masamın üstüne şarap, süt, su, ekmek ve çilek koydum. Tüm suyu içtiler. İçtim. Biraz da süt içtiler. Ne şaraba dokundular ne çileklere. 7 Temmuz'da aynı deneyi yineledim. Aynı sonucu verdi. 8 Temmuz'da suyla sütü kaldırdım. Hiçbir şeye dokunulmadı. Sonra 9 Temmuz'da masama yalnızca su ve süt koydum. Sürahileri de özenle ak muslinlere sarıp tıpalarını iyice bağladım. Sonra dudaklarımı, sakalımı, ellerimi kurşun tozuyla ovup yattım. Yenilmez uyku gene yapıştı yakama. Arkasından da korkunç uyanış geldi. Hiç kımıldamamıştım. Çarşaflarımda da leke meke yoktu. Masama koştum. Şişelerin sarıldığı muslinler lekesizdi. İplikleri çözdüm. Korkudan yüreğim çarpa çarpa. Tüm suyu içmişlerdi. Tüm sütü içmişlerdi, ah Tanrım. Birazdan Paris'e gideceğim. 12 Temmuz. Paris. Demek son günlerde aklımı yitirmişim. Sinirliyim, gelememin oyuncağı oldum herhalde. Gerçekten uyur gezersem ya da şu telkin denilen saptanmış ama açıklanamamış etkilerden birine uğradıysam o başka. Ne olursa olursun, sersemlemem çılgınlığa varıyordu ve Paris'te 24 saat beni kendime getirdi. Dün ruhumdan canlandırıcı bir hava geçiren bir takım alışverişler yapıp bir takım kişileri görmeye gittikten sonra akşamı Théâtre Français'te tamamladım. Oğul Alexandra Dumas'ın bir oyunu oynanıyordu. Bu canlı ve güçlü tin iyileşmemi tamamladı. Hiç kuşkusuz yalnızlık çalışan anlaklar için tehlikelidir. Çevremizde düşünen ve konuşan insanlar bulunması gerekir. Uzun zaman yalnız kalınca boşluğu hayaletlerle doldururuz. Otele bulvardan yürüyerek çok neşeli döndüm. Kalabalıkla dirsek dirseğe gelirken Geçen haftaki korkularımı, varsayımlarımı biraz da alaylı bir biçimde düşünüyordum. Çünkü çatımın altında görünmeyen bir varlığın oturduğuna inanmıştım. Evet, inanmıştım. Aklımız ne kadar zayıftır. Ufacık bir anlaşılmaz olay bizi sarsınca nasıl şaşırır, ne çabuk yolundan sapar. Anlamıyorum çünkü nedenini kavrayamıyorum gibi basit bir sonuç çıkaracak yerde hemen tüyler ürpertici gizemler ve doğaüstü güçler tasarlıyoruz. 14 Temmuz Cumhuriyet Bayramı. Sokaklarda dolaştım. Çatapatlar ve bayraklar bir çocuk gibi eğlendiriyordu beni. Gene de hükümet kararıyla belli tarihte neşeli olmak çok budalaca bir şey. Halk budala bir sürüdür. Kimi zaman alıkça sabırlıdır. Kimi zaman vahşice baş kaldırır. Eğlen der. Eğlenir. Git komşunla dövüş derler. Gidip dövüşür. Oyuna imparatora ver derler. Oyunu imparatora verir. Sonra oyunu cumhuriyetten yana kullan derler. Oyunu cumhuriyetten yana kullanır. Kendisini yönetenler de budaladır. Ama insanların buyruğuna uyacak yerde ilkelere uyarlar. İlkeler de ancak bönce, kısır ve yanlış olabilir. Yalnızca ilke oldukları için. Yani her şey bir yanılsama olduğuna göre, gürültü de bir yanılsama olduğuna göre, hiçbir şey konusunda kesinliğe varamadığımız bu dünyada kesin ve değişmez diye bilinen düşünceler olduğu için. 16 Temmuz. Dün öyle şeyler gördüm ki kafam allak bullak oldu. Kocası Limoges'da 76. Avcı Birliği'ne komuta eden akrabam Madame Sable'de akşam yemeğindeydim. İki genç kadınla birlikteydim. Bu kadınlardan biri bir hekimle sinir hastalıkları ve şu sıralarda hipnotizma ve telkin üzerindeki deneylerin yol açtığı olağanüstü belirimlerle çok uğraşan Doktor Parent'le evlenmişti. Doktor bize uzun süre İngiliz bilginlerin ve Nancy Okulu'nun hekimlerinin elde ettiği baş döndürücü sonuçlardan söz etti. İleri sürdüğü olgular bana öylesine tuhaf geldi ki hiç inanmadığımı söyledim. Doğanın en önemli gizlerinden birini bulgulamak üzereyiz diyordu. Diyeceğim şu yeryüzündeki en önemli gizlerden birini. Çünkü hiç kuşkusuz orada yıldızlarda da ayrıca önemli gizleri var. İnsan düşünmeye başladığından beri, düşüncesini söylemesini ve yazmasını bildiğinden beri kaba ve kusurlu duyulan için kavranılmaz bir gizemin kendisine sürtündüğünü duyuyor ve anlağının çabasıyla organlarının güçsüzlüğünün açığını gidermeye çalışıyor. Bu anlak henüz ilkel durumdayken görünmez olguların yarattığı bu saplantı bayağıca ürpertici biçimler aldı. Doğa üstüne yönelik halk inançları, gezgin ruh, peri, cin, hortlak söylenenleri bundan doğdu. Hatta Tanrı söylencesi öyle ya, hangi dinden gelirse gelsin yaratıcı, işçi anlayışlarımız, yaratıkların korkuya kapılmış beyninden çıkmış en sıradan, en saçma, en benimsenmez buluşlardır. Voltaire'in şu sözünden daha doğru bir şey olamaz. Tanrı insanı kendi imgesine uygun yarattı. Ama insan da bunun karşılığını verdi. Ama bir yüzyıldan beri, biraz fazla bir süreden beri yeni bir şey sezinlenir gibi görünüyor. Mesmer ve daha birçok kişi bizi beklenmedik bir yolun üstüne getirdiler ve özellikle 4-5 yıldan beri gerçekten şaşırtıcı sonuçlara ulaştık. Akrabam da hiç inanmıyor, gülümsüyordu. Doktor Parent kendisine şöyle dedi. Sizi uyutmaya çalışmamı ister misiniz madam? Evet, isterim. Akrabam bir koltuğa oturdu. Doktor da kendisine bakışıyla büyüleyerek gözlerini hiç kırpmadan bakmaya başladı. Ben birden biraz heyecanlandığını duydum. Gırtlağım daraldı. Yüreğim çarpmaya başladı. Madame Sable'nin gözlerinin ağırlaştığını, ağzının büzüştüğünü, göğsünün inip inip kalktığını görüyordum. 10 dakika sonra uyuyordu. Ben arkasına oturdum. Adam ellerinin arasına bir kartvizit koydu. ''Bu bir aynadır. İçinde ne görüyorsunuz?'' dedi. O da yanıt verdi. ''Akrabamı görüyorum. Ne yapıyor? Bıyığını büküyor. Ya şimdi? Cebinden bir fotoğraf çıkarıyor.'' Ne fotoğrafı? Kendi fotoğrafı. Doğruydu ve bu fotoğraf bana daha o akşam otelde verilmişti. Bu portrede ne durumda? Şapkası elinde ayakta duruyor. Demek ki bu kartta, bu ak kartonda bir aynada görür gibi görüyordu her şeyi. Genç kadınlar dehşet içinde yeter yeter diyorlardı. Ama doktor buyruk verdi. Yarın saat 8'de kalkacaksınız. Sonra gidip otelinde akrabanızı bulacak. 5000 frank borç vermesi için yalvaracaksınız. Bu parayı kocanız istiyor sizden. Gelecek yolculuğunda sizden alacak. Sonra onu uyandırdı. Otele dönerken bu tuhaf oturumu düşünüyordum. Çocukluğumdan beri bir kız kardeş gibi tanıdığım akrabamın saltık, kuşku duyulmaz iyi niyeti konusunda değilse de hekimin olası aldatmacası konusunda kuşkular dolduruyordu kafamı. Elinde kartvizitle aynı zamanda genç kadına gösterdiği bir ayna saklıyor olmasındı. Meslekten hokkabazlar da başka türlü görülmedik şeyler yaparlardı. Otelime dönüp yattım. Bu sabah 8:30'a doğru uşağım beni uyandırdı. Madame Sable geldi, hemen sizinle konuşmak istiyor, dedi. Çabucak giyinip onu kabul ettim. Çok heyecanlanmıştı, gözleri yerde peçesini kaldırmadan, ''Sevgili akrabam, sizden büyük bir yardım isteyeceğim.'' dedi. ''Ne yardımı?'' ''Bunu size söylemek çok rahatsız ediyor beni. Ama zorunlu. 5.000 franka gereksinimim var. Çok gerekli.'' ''Yok canım, sizin mi?'' ''Evet, benim. Daha doğrusu kocamın. O beni bu parayı bulmakla görevlendirdi.'' Öyle şaşırmıştım ki yanıtlarımı kekeleyerek verdim. Gerçekten Doktor Pagent ile beni alaya alıp almadığını, bunun önceden hazırlanmış ve çok güzel oynanmış bir oyun olup olmadığını soruyordum kendi kendime. Ama dikkatle bakınca tüm kuşkularım dağıldı. Sıkıntıdan titriyordu. Bu girişim öylesine acı geliyordu ki kendisine, gırtlağının hıçkırıklarla dolu olduğunu sezinledim. Çok zengin olduğunu biliyordum. Gene konuştum. Nasıl? Kocanızın elinin altında 5.000 frank yok, öyle mi? Sizi bu parayı benden istemekle görevlendirdiğinden emin misiniz? Belleğini araştırmak için büyük bir çaba harcarmış gibi birkaç saniye durakladı, sonra yanıt verdi. Evet, evet hiç kuşkum yok. Size yazdı mı? Gene duraladı, düşündü. Düşüncesinin ezici çabasını sezinliyordum. Bilmiyordu. Yalnızca benden kocası için 5.000 frank borç alması gerektiğini biliyordu. Böylece yalan söylemeyi göze aldı. Evet yazdı. Peki ne zaman? Dün bana hiçbir şeyden söz etmediniz. Mektubunu bu sabah aldım. Gösterebilir misiniz? Hayır hayır. Kendi aramızdaki çok kişisel şeyler vardı içinde yaktım. Öyleyse kocanız borca girmiş. Gene duraladı. Sonra bilmiyorum diye mırıldandı. Ben de birden şu sırada elimde 5.000 frank yok sevgili akrabam dedim. Bir tür acı çığlığı kopardı. Hayır, rica ederim, rica ederim, bulun bu parayı. Kendinden geçiyor, sanki bana yalvarıyormuş gibi ellerini kavuşturuyordu. Sesinin değiştiğini duydum. Aldığı karşı konulmaz buyruğun etkisi altında sarsılmış, ağlıyor, kekeliyordu. Of, yalvarırım, nasıl acı çektiğimi bilseniz, bugün gerek bu para bana. Ona acıdım. Az sonra alacaksınız, söz size. Haykırdı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ne kadar iyisiniz. Gene konuştum. Dün evinizde olanları anımsamıyor musunuz? Anımsıyorum. Doktor Pagent'in sizi uyuttuğunu anımsıyor musunuz? Evet. İyi ya. Size bu sabah benden 5.000 frank borç almanızı buyurmuştu. Siz şu sırada bu telkine uyuyorsunuz. Birkaç saniye düşündü. Sonra yanıtını verdi. Bu parayı kocam istediğine göre... Bir saat süresince onu inandırmaya çalıştım ama başaramadım. O gidince doktora koştum. Çıkmak üzereydi. Beni gülümseyerek dinledi. Sonra sordu. Şimdi inanıyor musunuz? Evet, inanmak gerekiyor. Akrabanıza gidelim. O yorgunluktan bitmiş. Şimdiden bir Jope'nin koltuğunun üzerinde uyukluyordu. Doktor nabzını tuttu. Bir süre ona baktı. Bir elini gözlerine doğru kaldırmıştı. Akraban bu manyetik gücün dayanılmaz etkisi altında yavaş yavaş gözlerini yumdu. Sonra uyudu. Kocanızın 5.000 franka gereksinimi yok. Öyleyse akrabanızdan size bu parayı ödünç vermesini rica ettiğinizi unutacaksınız. O size bundan söz ederse anlamayacaksınız. Sonra onu uyandırdı. Cebimden cüzdanımı çıkardım. İşte bu sabah benden istediğiniz, dedim. Öylesine şaşırdı ki üstelemeyi göze alamadım. Bununla birlikte belleğini canlandırmaya çalıştım. Ama şiddetle yatsıdı. Kendisiyle alay ettiğimi sandı. Sonunda neredeyse küsecekti. İşte az önce döndüm. Öğle yemeği de yiyemedim. Öylesine alt üst etti bu alay beni. 19 Temmuz. Bu serüveni birçok kişiye anlattım. Benimle alay ettiler. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Bilge belki de der. 21 Temmuz. Bojivel'e akşam yemeğine gittim. Sonra geceyi sandalcıların balosunda geçirdim. Gerçekten her şey yerlere ve ortamlara bağlı. Lagonie adasında doğa üstüne inanmak çılgınlığın son noktası olur. Ama Mont Saint-Michel'in tepesinde, ama Hindistan'da. Korkunç bir biçimde çevremizdeki şeylerin etkisinde kalıyoruz. Gelecek hafta evime döneceğim. 30 Temmuz. Dün eve döndüm. Her şey yolunda. 2 Ağustos. Yeni bir şey yok. Hava çok güzel. Günlerimi senin akışına bakmakla geçiriyorum. 4 Ağustos. Uşaklar arasında kavgalar. Geceleri dolaplarda bardakların kırıldığını ileri sürüyorlar. Oda uşağım aşçı kadını suçluyor. Oda çamaşırcı kadını. Oda başka iki kişi. Suçlu kim? Hangi akıllı söyleyebilir? 6 Ağustos. Bu kez deli değilim. Gördüm, gördüm. Kuşkuz uyamam artık. Gördüm. Tırnaklarıma dek soğukluğunu duyuyorum hala. Hala iliklerime dek korkuyorum. Gördüm. Saat 2'de güneşin altında bahçemin gül bölümünde. Açmaya başlayan güz gülleriyle çevrili yolda dolaşıyordum. Çok görkemli, üç gülü bulunan bir koca gül ağacına bakmak üzere dururken bu güllerden birinin sapının sanki görünmez bir el büküyormuş gibi eğildiğini, sonra bu el onu koparıyormuş gibi kırıldığını gördüm. Hemen yanımda. Açık açık gördüm. Sonra bu gül kendisini ağzına götüren bir insanın kolunun çizeceği eğriyi izleyerek yükseldi ve saydam havada tek başına, kımıltısız, öyle asılı kaldı. Gözlerimden üç adım ötede tüyler ürpertici bir kırmızı leke. Şaşkın mı şaşkın, onu yakalamak için atıldım. Hiçbir şey bulamadım. Yok oluvermişti. O zaman kendime karşı şiddetli bir öfkeye kapıldım. Aklı başında ve ciddi bir adamın böyle sanrılara kapılması bağışlanamazdı. Ama gerçekten bir sanrı mıydı bu? Sapı aramak için geri döndüm ve hemen ağacın üstünde buldum. Dalda kalan öbür iki gülün ortasında, daha yeni kırılmıştı. O zaman ruhum altüst olmuş durumda eve döndüm. Çünkü eminim şimdi, günlerin ve gecelerin birbirini izlediğine emin olduğum gibi eminim ki yanımda görünmeyen biri var, su ve sütle besleniyor, nesnelere dokunabiliyor, onların yerini değiştirebiliyor. Bunun sonucu olarak bizim duygularımızla ayrımsanamasa da maddesel bir doğası var ve benim gibi benim çatımın altında oturuyor. 7 Ağustos. Rahat uyudum. Sürahimdeki suyu içti ama uykumu bulandırmadı. Deli miyim diye düşünüyorum. Az önce ırmak boyunca güneşin altında dolaşırken mantığım konusunda kuşkular düştü içime. Bu zamana kadar olduğu bulanık kuşkular değil. Kesin saltık kuşkular. Çok deliler gördüm ben. Öylelerini tanıdım ki akıllıydılar. Tek bir nokta dışında yaşamın her şeyi konusunda açık görüşlüydüler. Her şeyden açıklıkla, esneklikle, derinlikle söz ediyorlardı. Sonra birdenbire düşünceleri deliliklerinin kayalığına çarpıp parça parça oluyor, dağılıyor. Delilik denilen şu yükselen dalgalarla, sislerle, fırtınalarla dolu, tüyler ürpertici, azgın okyanusa gömülüyordu. Hiç kuşkusuz bilincim yerinde olmasa, durumumu kesinlikle bilmesem, onu tam bir açık görüşlülükle çözümleyerek derinliklerini araştırmasam, deli olduğuma, kesinlikle deli olduğuma inanabilirdim. Kısacası yalnızca mantıklı bir sanrılıydım. Bilinmedik bir bozukluk ortaya çıkmıştı beynimde. Bugün fizyolojistlerin saptamaya ve kesinleştirmeye çalıştıkları bir bozukluk. Ve bu bozukluk zihnimde, düşüncelerimin düzen ve mantığında derin bir çatlağa yol açmıştı. Böyle olgular hiç mi hiç gerçeğe benzemez. En olağanüstü olaylar içinde dolaştıran düşte gerçekleşir. Buna hiç şaşmayız. Çünkü doğrulayıcı aygıt, denetim duyusu uykudadır. Buna karşılık imgelem yetisi uyanıktır ve işler. Beyin klavyesinin fark edilmez tuşlarından biri bende felce uğramış olamaz mı? İnsanlar kazalardan sonra özel ad ya da eylem ya da rakam belleklerini yitirirler ya da yalnızca tarih belleklerini. Bütün bu düşünce parçalarının yeri bugün kanıtlanmıştır. Öyleyse benim kimi sanrıların gerçek dışılığını denetleme yetimin bu sırada uyuşmuş bulunmasında şaşılacak ne var? Suyun kıyısını izleyerek bütün bunları düşünüyordum. Güneş ırmağın aydınlığını kaplıyor, toprağı çok güzelleştiriyor, bakışımı yaşama, canlılıkları gözlerim için bir sevinç olan kırlangıçlara, kıyının titreyişleri kulaklarım için bir mutluluk olan otlarına yönelik bir aşkla dolduruyordu. Bununla birlikte yavaş yavaş açıklanmaz bir huzursuzluk işliyordu içime. Bana öyle geliyordu ki bir güç, karanlık bir güç beni uyuşturuyor, durduruyor, daha ileriye gitmemi önlüyor, geriye çağırıyordu. Sevgili bir hastayı evde bıraktığınız ve içinizi hastalığında bir ağırlaştırmanın ön sezisi sardığı zaman sizi ezen şu acılı dönme gereksinimi duyuyordum. Böylece elimde olmadan, evimde kötü bir haber, bir mektup ya da telgraf bulacağımdan kuşku duymadan geri döndüm. Hiçbir şey yoktu. Sanki gene olağan dışı bir şey görmüşüm gibi daha şaşkın, daha kaygılı kaldım. 8 Ağustos. Dün çok korkunç bir akşam geçirdim. Artık ortaya çıkmıyor ama yanımda olduğunu, bana baktığını, beni gözetlediğini, içime işlediğini, bana egemen olduğunu ve böyle saklanınca görünmez ve sürekli varlığını doğaüstü olgularla belli ettiğinden daha korkunç olduğunu duyuyordum. Gene de uyudum. 9 Ağustos. Hiçbir şey. Ama korkuyorum. 10 Ağustos. Hiçbir şey. Yarın ne olacak? 11 Ağustos. Gene hiçbir şey. Ruhumda bu korku ve bu düşünceyle evimde kalamam artık. Gideceğim. 12 Ağustos. Akşam saat 10. Bütün gün gitmek istedim, yapamadım. Öylesine kolay, öylesine basit olan şu özgürlük edimini yerine getirmek, çıkmak, o ana gitmek üzere arabama binmek istedim. Yapamadım. Neden? 13 Ağustos. İnsan kimi hastalıklara yakalandığı zaman bedensel varlığın tüm yayları kırılmış, tüm güçleri yok olmuş, tüm kaslar gevşemiş, kemikler et gibi yumuşamış, et su gibi sıvılaşmış görünür. Bunu ruhsal varlığımda garip ve üzücü bir biçimde duyuyorum. Hiç gücüm yok. Cesaretim, kendi üzerimde egemenliğim yok. İstemimi devinime getirme gücüm de yok. İsteyemiyorum artık ama biri benim yerime istiyor. Ben de boyun eğiyorum. 14 Ağustos. İşim bitti. Biri ruhumu elinde tutuyor ve onu yönetiyor. Biri bütün edimlerimi, bütün devinimlerimi, bütün düşüncelerimi buyuruyor. Kendi başıma hiçbir şey değilim artık. Yaptığım her şeyin tutsak ve korkak bir izleyicisinden başka bir şey değilim. Çıkmak istiyorum. Yapamıyorum. O istemiyor. Ben de şaşkın, titreyerek, beni hep oturur durumda tuttuğu koltukta öylece kalıyorum. Kendime egemen olduğuma inanabilmek için kalkmak, doğrulmak istiyorum yalnızca. Yapamıyorum. Koltuğuma çivilenmişim. Koltuğumda yere yapışmış. Öyle ki hiçbir güç kaldıramaz beni. Sonra birdenbire bahçemin dibine gidip çilek toplamam ve yemem gerek. Gidiyorum. Çilek toplayıp yiyorum. Ah tanrım. Bir tanrı mı o? Tanrıysa bırakın kurtarın beni. Yardım edin bana. Özür dilerim, yalvarırım, acıyın bana, kurtarın beni. Of, ne acı bu böyle, ne işkence, ne korkunç bir şey. 15 Ağustos. Hiç kuşkusuz, benden 5000 frank ödünç almaya geldiği zaman zavallı akrabam işte böyle egemenlik altına girmişti. Bir başka ruh gibi, asalak ve dediği dedik bir başka ruh gibi içine girmiş yabancı bir istemin etkisindeydi. Dünyanın sonu mu geldi? Ama bu yöneten varlık, bu görünmez, bu tanınmaz varlık, doğaüstü bir ırkın bu gezgin varlığı kim olabilir? Demek ki görünmeyenler var. Öyleyse nasıl oldu da dünyanın başından beri bana yaptıkları gibi kesin bir biçimde göstermediler daha kendilerini? Evimde olup bitene benzer hiçbir şey okumadım. Ah, evimi bırakabilseydim, buradan gidebilsem, kaçsam da geri dönmeseydim. Kurtulmuş olurdum. Ama yapamıyorum. 16 Ağustos. Bugün 2 saat kaçabildim. Hücresinin kapısını rastlantıyla açık bulan bir tutuklu gibi. Birdenbire yalnız olduğumu ve onun uzaklarda bulunduğunu duydum. Çabucak atları arabaya koşmalarını söyledim ve Juan'a gittim. Ah, buyruğunuza uyan birine Juan'a sür diyebilmek ne büyük bir sevinç. Kitaplığın önünde arabayı durdurttum. Ve Dr. Herman Hersthaus'un eskil ve çağdaş dünyanın bilinmedik varlıklarına ilişkin büyük incelemesini rica ettim. Sonra Kuba'ma yeniden bineceğim sırada İstasyona demek istedim ancak eve diye bağırdım. Söylemedim, bağırdım. Öyle güçlü bir sesle bağırdım ki. Gelip geçenler dönüp baktılar. Sonra bunaltıdan çılgına dönmüş bir durumda arabamın minderi üstüne yıkıldım. Beni yeniden bulmuş, yeniden avcuna almıştı. 17 Ağustos. Ah ne gece, ne gece. Oysa sevinmem gerekirmiş gibi görünüyor. Sabah 1'e kadar okudum. Felsefe ve Tanrı doğum doktoru Hermann Hersthaus, insanın çevresinde dolaşan ya da düşüne giren tüm görünmez varlıkların tarihini ve belirimlerini yazmış. Kökenlerini, alanlarını, güçlerini betimliyor. Ama hiçbiri benim başımdakine benzemiyor. Sanki insan düşünmeye başlayalı beri kendisinden daha güçlü ve kendi yerini almaya aday olan yeni bir varlığı sezmiş ve ondan korkmuş ve bu efendinin yakınlığını sezdiği ama doğasının ne olduğunu kestiremediği için dehşet içinde koca bir gizli varlıklar halkı korkudan doğmuş bulanık hayaletler yaratmış. Böylece sabah 1'e kadar okuduktan sonra karanlığın sakin yelinde alnımı ve düşüncemi serinletmek için açık penceremin önüne oturdum. Hava güzel, ılıktı. Eskiden olsa bu geceyi nasıl severdim? Ay yoktu. Yıldızlar kara göğün dibinde titrek titrek ışıldıyordu. Kim oturur bu dünyalarda? Hangi biçimler, hangi canlılar, hangi hayvanlar, hangi bitkiler bulunur oralarda? Bu uzak evrenlerde düşünenler bizden fazla neler bilirler? Bizden fazla neler yapabilirler? Bizim hiç bilmediğimiz şeylerden neler görürler? Bir zamanlar Normanların denizi geçip daha zayıf halkları köleleştirdiği gibi bunlardan biri de bugün yarın uzamı geçerek dünyamızda belirip onu fethetmeyecek mi? Bizler bir damla suyla karıştırılmış olarak dönen bu çamur parçacığının üstünde öyle zavallı, öyle silahsız, öyle bilgisiz, öyle küçüğüz ki. Böylece akşamın serin yelinde düşlere dalarak uyuyakalmışım. Yaklaşık 4 dakika uyuduktan sonra kim bilir hangi bulanık ve tuhaf heyecanla uyanarak hiçbir devinimde bulunmadan gözlerimi açtım. Önce hiçbir şey görmedim. Sonra birdenbire masamın üstünde açık kalmış kitabın bir sayfası kendi başına çevrildi gibi geldi bana. Penceremden hiçbir hava esintisi girmemişti. Şaşırdım ve bekledim. Yaklaşık 40 dakika sonra bir başka sayfanın kalktığını ve bir parmakla çevriliyormuş gibi önceki sayfanın üstüne düştüğünü gördüm. Evet gördüm, gözlerimle gördüm. Koltuğum boştu, boş gibi görünüyordu. Ama orada olduğunu, benim yerimde oturduğunu ve okuduğunu anladım. Öfkeli bir sıçrayışla, eğiticisinin karnını deşecek bir ayaklanmış hayvan sıçrayışıyla onu yakalamak, onu yakalayıp öldürmek üzere koştum. Ama koltuğum daha ben varmadan sanki önümde bir kaçan varmış gibi devrildi. Masam sallandı, lambam düşüp söndü ve pencerem kapandı. Sanki suçüstü yakalanan kötü adam pencerenin kanatlarını tutarak karanlığa atılmış gibi. Demek kaçmıştı, korkmuştu, benden korkmuştu, o benden korkmuştu. Öyleyse yarın ya da sonra ya da herhangi bir gün onu yumruklarımın altında tutabileceğim demek, onu yerde ezebileceğim. Köpekler de bazı efendilerini ısırmıyor mu, boğmuyor mu? 18 Ağustos. Bütün gün düşündüm. Ah evet, ona boyun eğeceğim, itkilerini izleyecek, tüm istemlerini yerine getireceğim. Alçak gönüllü, boyun eğmiş, korkak davranacağım. En güçlü o. Ama öyle bir saat gelecek ki. 19 Ağustos. Biliyorum, biliyorum, her şeyi biliyorum. Tüm bunları Bilim Dünyası dergisinde okudum. Rio de Janeiro'dan oldukça tuhaf bir haber geliyor bize. Bir delilik, orta çağda Avrupa halklarını saran bulaşıcı deliliklere benzer bir delilik salgını şu sırada São Paulo ilini kasıp kavurmakta. İnsanlar şaşırmış durumda evlerini bırakıyor, köylerinden kaçıyor, ekinlerini bırakıp gidiyor. Bir hayvan sürüsü gibi dokunulabilir olmakla birlikte görünmeyen varlıklarca uykuları sırasında yaşamlarıyla beslenen, ayrıca görünüşte başka hiçbir besine dokunmadan su ve süt içen bu vampire benzer varlıklarca kovalandıklarını, büyülendiklerini, yönetildiklerini söylüyorlar. Profesör Don Pedro Herriquez, birkaç tıp bilgini eşliğinde bu şaşırtıcı deliliğin kökenini ve belirimlerini yerinde incelemek ve imparatora bu sabuklayan kalabalıkları mantığa çağıracak en uygun önlemleri önermek amacıyla São Paulo iline gitmiştir. Ah, geçen 8 Mayıs'ta penceremin altında Seyne'nin üstünde akıntı yukarı giden o güzel Brezilya 3 direklisini anımsıyorum. Onu öyle güzel, öyle ak, öyle şen bulmuştum ki. O da beni gördü, ak evimi de gördü. Gemiden kıyıya atladı. Of tanrım. Şimdi biliyorum, seziyorum. İnsanın egemenliği sona erdi. Geldi. Saf halklarda ilk korkuları yaratan geldi. kaygılı rahiplerin kovmak için dualar okuduğu, büyücülerin karanlık gecelerde daha belirdiklerini görmeden çağırdıkları, dünyanın geçici efendilerinin ön sezisinin kendisine türlü cinlerin, ruhların, perilerin canavarca ya da güzel biçimlerini verdiği. İlk dehşetin kaba görüşlerinden sonra daha anlayışlı kişiler daha açık bir biçimde sezdiler onu. Mesmer onu sezmişti. Hekimler de işte 10 yıldır gücünün doğasını daha kendisi uygulamaya sokmadan kesin bir biçimde bulguladılar. Yeni efendinin bu silahıyla tutsak olmuş insan ruhunun üzerinde gizemli bir istemin egemenliği oyununu oynadılar. Manyetizma, hipnotizma, telkin dediler bunun adına. Daha bir sürü adlar verdiler. Bu korkunç güçle düşüncesiz çocuklar gibi oynayıp eğlendiklerini gördüm. Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun insana. Geldi işte. Adı neydi ki? Bana öyle geliyor ki adını haykırıyor bana. Bense işitmiyorum. Evet haykırıyor. Dinliyorum. Olmuyor. Bir daha söyle. Horla. İşittim. Horla. Bu horla. Geldi. Ah. Akbaba güvercini yedi. Kurt koyunu yedi. Aslan sivri boynuzlu mandayı mideye indirdi. İnsan aslanı okla, kılıçla, barutla öldürdü. Ama biz atı ve öküzü ne yaptıysak? Horla da bizi öyle yapacak. Nesnesi, uşağı ve besini yalnızca isteminin gücüyle. Yazıklar olsun bize. Gene de bazı hayvan baş kaldırır ve kendisine eğitmiş olanı öldürür. Ben de istiyorum bunu. Yapabilirim. Ama onu tanımak, ona dokunmak, onu görmek gerekir. Bilginler hayvanların gözünün bizimkinden farklı olduğundan, nesneleri bizimki gibi seçmediğini söylerler. Benim gözüm beni ezen yeni varlığı seçebilir. Neden? Ah, şimdi Monsan, Michel keşişinin sözlerini anımsıyorum. Var olanın %1000'de görüyor muyuz? Bakın, işte doğanın en büyük gücü olan gel insanları yıkar yapıları devirir, ağaçları kökünden söker, denizi su dağları gibi yükseltir, yarları yıkar, gemileri kör kayalara çarpar, öldürür, ıslık çalar, inler, böğürür. Onu gördünüz mü? Görebilir misiniz? Oysa var. Ben gene düşünüyordum. Gözüm öyle zayıf, öyle kusurlu ki cam gibi saydam oldukları zaman katı cisimleri bile görmüyor. Sırsız bir ayna yolumu kapatıversin, bir odaya girip de başını camlarda parçalayan kuş gibi üzerine atar beni. Ayrıca binlerce şey onu aldatır ve yolunu şaşırtır. Öyleyse ışığın içinden geçtiği yeni bir bedeni görmemesinde şaşılacak ne var? Yeni bir varlık. Neden olmasın? Gelecekti kesinlikle. Neden sonuncular biz olacakmışız ki? Bizden önce yaratılmış olan bütün ötekiler gibi onları da seçemiyor muyuz? Doğası bizimkinden daha kusursuz, bedeni daha ince ve daha tam da ondan. Bizim doğamız öyle zayıf, öyle beceriksizce tasarlanmış ki her zaman yorgun, her zaman çok karmaşık yaylar gibi zorlanan organlarla dolup taşıyor. Bir bitki, bir hayvan gibi yaşıyor, güçlükle hava, ot ve etle besleniyor, hastalıklardan, bozulmalardan, çürümelerden kurtulamıyor. Onun doğası daha kusursuz. Bedeni de bizim tık nefes, düzensiz, bön ve tuhaf, hustalıkla kötü yapılmış, kaba ve zayıf bedenimizden, akıllı ve görkemli olabilecek varlık taslağından daha üstün. İstiridye'den insana çok az sayıda birkaç varlığız şu dünyada. Tüm değişik türlerin birbirini izleyen belirimlerini ayıran dönem tamamlandıktan sonra neden bir tane daha olmasın? Neden bir tane daha olmasın? Neden başka ağaçlarda olmasın? Koca bölgeleri kokulandıran kocaman parıl parıl çiçeklerle? Neden ateşten, havadan, topraktan ve sudan başka öğelerde olmasın? 4 tane, yalnızca 4 tane, varlıkların bu besleyici babaları. Ne acıklı. Neden 40, 400, 4000 değiller ki? Her şey ne kadar yoksul, düşkün, zavallı, pintice verilmiş. Kuruca bulgulanmış, ağır yapılmış. Ah, fil, hipopotam, ne güzellik. Deve, ne incelik. Ama kelebek var diyeceksiniz. Uçan bir çiçek. 100 evren kadar büyük bir kelebek düşlüyorum. Biçimini, güzelliğini, rengini ve devinimini bile dile bile getiremediğim kanatlarla. Ama onu görüyorum. Yıldızdan yıldıza gidiyor. Koşusunun uyumlu ve hafif soluğuyla serinletip kokulandırıyor onları. Ve yukarının halkları esrime ve mutluluk içinde onun geçişini izliyorlar. Neyim var böyle benim? O, horla. O hep benim çevremde. Bana bu çılgınlıkları o düşündürtüyor. İçimde ruhum oluyor. Öldüreceğim onu. 19 Ağustos. Onu öldüreceğim. Gördüm onu. Dün akşam masama oturdum. Büyük bir dikkatle yazıyormuş gibi yaptım. Biliyordum ki gelip çevremde dolaşacaktı. Çok yakında. Öyle yakında ki ona dokunabilir, onu yakalayabilirdim belki. Peki o zaman? O zaman umutsuzların gücüne kavuşacağım. Onu boğmak, ezmek, ısırmak, parçalamak için ellerimi, dizlerimi, göğsümü, alnımı, dişlerimi kullanacağım. Ve kışkırmış tüm organlarımla onu bekliyordum. İki lambadan birini ve şöminemin 8 mumunu yakmıştım. Bu aydınlıkta onu bulabilirmişim gibi. Karşımda yatağım, emekter meşe yatağım. Sağda şöminem, solda onu çekmek için uzun süre açık kaldıktan sonra özelle kapatılmış kapım. Arkamda her gün tıraş olurken, giyinirken yararlandığım ve önünden her geçişimde tepeden tırnağa kendime bakma alışkanlığında olduğum yüksek aynalı dolap. Her neyse. Onu aldatmak için yazar gibi yapıyordum çünkü o da beni gözetliyordu. Birdenbire omzumun üstünden yazdığımı okuduğunu, orada olduğunu, kulağıma sürtündüğünü duydum. En ufak bir kuşkum kalmadı bundan. Ellerimi uzatarak doğruldum. Öyle çabuk döndüm ki neredeyse düşüyordum. Peki sonra? Gündüz gibi görünüyordu her şey. Bense aynamda kendimi göremedim. Boştu, aydınlık, derin, ışık doluydu. Görüntüm içinde değildi. Bense karşısındaydım. Kocaman duru camı yukarıdan aşağı görüyordum ve çılgın gözlerle bakıyordum. İlerlemeyi göze alamıyordum artık. Tek devinimde bulunmayı göze alamıyordum. Gene onun görünmez bedenini yansımamı yemiş olan o varlığın orada olduğunu ama gene elimden kaçtığını sezinliyordum. Ne kadar korktum. Sonra birden aynanın dibinde, bir sisin içinde, su tabakası gibi bir sisin içinde kendimi görmeye başladım. Bana öyle geliyordu ki su ağır ağır soldan sağa doğru akıyor, görüntümü her saniye biraz daha belirginleştiriyordu. Bir güneş tutulmasının sonu gibiydi. Beni gizleyen şeyin kesinlikle belirli çevre çizgileri yok gibiydi. Yavaş yavaş aydınlanan bir tür kara saydamlıktı. En sonunda tümden seçebildim kendimi. Her gün kendime bakarken olduğu gibi. Onu gördüm, ürpertisi kaldı içimde. Beni hala titretiyor. 20 Ağustos. Onu öldürmeli. Ama nasıl? Kendisine ulaşamadığıma göre zehir mi? Ama suya karıştırdığımı görürdü. Ayrıca bizim zehirlerin onun görünmez bedeninde bir etkisi olabilir mi? Hayır, hayır, hiç kuşkusuz. Öyleyse... 21 Ağustos. Bu andan bir çilingir getirttim. Paris'te kimi özel konaklarda giriş katlarının penceresine hırsız korkusuyla yaptırıldığı gibi odama demir panjurlar yapmasını istedim. Ayrıca böyle bir kapıda yapacak. Bir korkak gibi gösterdim kendimi. Ama vız gelir. 10 Eylül. Juan, Hotel Continental. Oldu oldu. Ama öldü mü? Gördüklerimden ruhum alt üst olmuş durumda. Neyse, dün çilingir panjurumu ve demir kapımı taktıktan sonra havanın soğumaya başlamasına karşın gece yarısına kadar her şeyi açık bıraktım. Birdenbire orada olduğunu duydum ve bir sevinç, çılgınca bir sevinç doldu içime. Ağır ağır kalktım. Hiçbir şey anlamasın diye uzun süre sağa sola yürüdüm. Sonra botinlerimi çıkarıp umursamazca terliklerimi giydim. Sonra demir panjurumu kapattım. Sakin sakin kapıya doğru gelip kapıyı da anahtarı iki kez çevirerek kilitledim. O zaman pencereye dönerek gözlerimi asma kilide diktim. Anahtarını cebime koydum. Birden çevremde çırpındığını, onun da korktuğunu ve bana açmamı buyurduğunu anladım. Boyun eğmeme ramak kaldı. Eğmedim. Sırtımı kapıya verdim. Hafifçe araladım. Ancak geri geri giderek kendim geçecek kadar. Çok uzun olduğum için başım kapının kirişine değiyordu. Onun kaçamadığından emindim. İçeriye bak, kapattım onu. Yalnız, yapayalnız. Ne sevinç. Şimdi avucumdaydı. O zaman koşarak aşağıya indim. Odamın altına düşen salonumdan iki lambamı aldım. Tüm yağ halının eşyaların üzerine her yana döktüm. Sonra ateşe verdim ve büyük giriş kapısını anahtarı iki kez çevirerek İyice kilitledikten sonra kaçtım. Gidip bahçemin dibinde sık sık kumlar arasında saklandım. Ne kadar uzun sürdü, ne kadar uzun sürdü. Her şey kara, sessiz, kımıltısızdı. Ne bir esinti, ne bir yıldız, hiç görünmeyen ama öyle ağır, öyle ağır, ruhumun üstüne çöken bulut dağları. Evime bakıyor bekliyordum. Ne kadar uzun sürdü. Ateşin kendi başına söndüğünü ya da onun söndürdüğünü düşünmeye başlıyordum ki aşağıdaki pencerelerden biri yangının etkisi altında çöküverdi ve bir alev, sarı kırmızı, uzun, gevşek, okşayıcı bir koca alev ak duvar boyunca yükseldi. Çatıya kadar yaladı onu. Ağaçlar, dallar, yapraklar arasında bir ışıltı koştu. Bir de titreme, bir korku titremesi. Kuşlar uyanıyordu. Bir köpek ulumaya başladı. Gün doğuyormuş gibi geldi bana. İki pencere daha patladı hemen. Konutumun tüm aşağı katının tüyler ürpertici bir kor yığınından başka bir şey olmadığını gördüm. Ama bir çığlık, korkunç, çok tiz, iç parçalayıcı bir çığlık. Bir kadın çığlığı yükseldi gecede ve iki çatı penceresi açıldı. Uşaklarımı unutmuştum. Çılgın yüzlerini, çırpınan kollarını gördüm. O zaman dehşetten kendimden geçmiş durumda, ''İmdat, imdat yangın!'' diye uluyarak köye doğru koşmaya başladım. Şimdiden oraya gelen insanlarla karşılaştım. Onlarla birlikte geri döndüm, görmek için. Ev şimdi korkunç ve görkemli bir ateş yığınından başka bir şey değildi. Bütün dünyayı aydınlatan dev bir ateş yığınından, içinde insanların yandığı ama onun da tutsağımın, yeni varlığın, yeni efendinin, Horlan'ın da yandığı bir ateş yığını. Birden tüm çatı duvarlar arasına gömüldü ve göğe dek bir alev volkanı fışkırdı. Yangın ateşine açılmış tüm pencerelerden ateş teknesini görüyor, onun da orada, bu fırında ölü olduğunu düşünüyordum. Ölü mü? Belki. Bedeni? İçinden ışık geçen bedeni bizimkileri öldüren yollarla yok edilmez bir beden değil miydi? Ya ölmediyse? Belki de yalnızca zamanın etkisi vardır, görünmez ve korkunç varlığın üstünde. O da hastalıklardan, yaralardan, düşkünlüklerden, erken yok oluşlardan korkacak idiyse, bu saydam beden, bu tanınmaz beden, bu ruhtan beden niçin? Erken yok olma mı? İnsanın bütün ürküntüsü ondan geliyor. İnsandan sonra horla. Her gün, her saat, her dakika, tüm kazalardan ölebilecek olandan sonra ancak kendi gününde, saatinde, dakikasında, yaşamının sınırına geldiği için ölen geldi. Hayır. Hayır, hiç kuşkusuz, hiç kuşkusuz ölmedi. O zaman demek kendimi öldürmem gerekecek.